Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartley'e podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jordan Mechner'in The Making of Prince of Persia, Journals Tominotochum Bibik, 1938 adlı kitabı, ünlü Prince of Persia oyununun ortaya çıkışını. İnnokatış Brandiyazadeş ile İnnokatış Brandadeş arasında tutulmuş günlükler üzerinden anlatan, resimli ve açıklamalı bir yaratım günlüğüdür. Kitap sonradan kurulmuş kusursuz bir başarı hikayesi sunmaz. Bunun yerine, genç bir bağımsız geliştiricinin Apple üzerinde çalışırken yaşadığı kararsızlıkları, teknik aksaklıkları, para kaygılarını, yayınevi ilişkilerini ve sinemaya yönelme isteğini doğrudan kayda geçirir. Mechner, metinleri geriye dönük biçimde yeniden yazmak yerine dönemin dilini ve tereddütlerini büyük ölçüde korur. Yeni baskılardaki notlar, çizimler ve fotoğraflar ise günlüklerdeki bağlamı açıklar. Bu nedenle eser, yalnızca erken dönem video oyunu tarihine dair bir belge değildir. Aynı zamanda sınırlı araçlarla çalışan tekil bir yaratıcının, tasarım kararlarını nasıl tekrar tekrar sınadığını gösteren kişisel bir anıdır. Oyun geliştirmenin sinema, yazarlık ve görsel anlatıyla kesiştiği bir dönemi somut ayrıntılarla görünür kılar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ham günlük biçimi, başarı öyküsünün arkasındaki belirsizliği korur. Kitabın en ayırt edici tarafı, olayları bugünden bakarak düzenlenmiş bir hatırat gibi değil, büyük ölçüde yazıldıkları andaki günlük kayıtlarıyla vermesidir. Mechner, Prince of Persia'nın ileride klasikleşeceğini bilmeyen genç haliyle konuşur. Bu tercih, yaratıcı çalışmanın dışarıdan göründüğü kadar çizgisel olmadığını gösterir. Günlüklerde oyun üzerinde yoğunlaşılan dönemlerin yanında, senaryo yazmaya, film projelerine, sosyal hayata ve gelecek kaygılarına ayrılan zamanlar da vardır. Dolayısıyla kitap, sürekli disiplinli çalışmanın idealize edilmiş görüntüsünü kurmaz. Bir projenin bazen ertelendiğini, yön değiştirdiğini ve yaratıcısının başka hedefleriyle rekabet ettiğini açıkça gösterir. Mechner'in sonradan eklediği kısa açıklamalar, eski notların hangi teknik ya da mesleki koşullarda yazıldığını anlamayı kolaylaştırır. Ancak ana metnin anlık niteliğini bastırmaz. Bu yapı, okura hazır bir ders listesi vermekten çok, kararların belirsizlik altında nasıl alındığını inceleme imkanı sunar. Türkiye'de yaratıcı endüstrilerde bağımsız çalışanlar için de tanıdık bir durumdur. Bu, üretim süreci çoğu zaman tek bir plana değil maddi imkanlara, İş bağlantılarına ve kişisel yön arayışına bağlıdır. Kitabın değeri, sonucun önünden önce gelen bu kırılgan dönemi saklamasında yatar. İkinci olarak, rotoskopi. Teknik kısıtı karakter hareketinin gücüne dönüştürür. Prince of Persia'nın dönemi için çarpıcı görünen hareketleri. Kitabın en somut üretim başlıklarından biridir. Mechner, kardeşi David'in koşma, atlama ve düşme gibi hareketlerini videoya kaydeder. Ardından kareleri tek tek inceleyip bilgisayarda kullanılacak çizimlere dönüştürür. Rotoskopi denilen bu yöntem, günümüzün hareket yakalama sistemlerinden çok daha yavaş ve el emeğine dayalıdır. Buna rağmen amaç sadece daha güzel görünen bir karakter üretmek değildir. Oyuncunun mesafeyi, ivmeyi ve tehlikeyi beden hareketinden sezebilmesi hedeflenir. Karakterin duruşu, atlayıştan önceki hazırlığı ya da inişteki dengesizliği oynanış hakkında bilgi verir. Böylece animasyon, görsel bir süs olmaktan çıkar ve kontrol hissinin parçası olur. Kitap ayrıca bu kararın maliyetini de görünür kılar. Her kareyi düzenlemek, sınırlı bilgisayar belleğine uygun hale getirmek ve tekrar tekrar test etmek uzun zaman ister. Mechner'in yaklaşımı, teknik yetersizliği yalnızca engel olarak kabul etmez. Kısıt, hangi ayrıntının oyuncu deneyiminde gerçekten belirleyici olduğunu seçmeye zorlar. Bugün daha güçlü araçlarla çalışan tasarımcılar için çıkarım nettir. Gerçekçilik, araçların karmaşıklığından çok, gözlemin dikkatine ve hareketin işlevsel biçimde yorumlanmasına bağlıdır. Üçüncü olarak, Apple'ın sınırları. Seviye ve karşılaşma tasarımını doğrudan biçimlendirir, kitap. Erken bilgisayar oyunlarında tasarım ile programlamanın birbirinden ayrı alanlar olmadığını güçlü biçimde ortaya koyar. Apple II'nin bellek, depolama ve grafik kapasitesi sınırlıdır. Bu yüzden Mechner, her yeni unsurun yalnızca yaratıcı değerini değil, makinede kaplayacağı alanı ve hız üzerindeki etkisini de düşünmek zorundadır. oyundaki gölgeli rakip fikri gibi unsurlar, dramatik bir karşılaşma yaratma arzusuyla bellek ekonomisinin aynı anda çözülmesinden doğar. Bu yaklaşım, sınırlamaların bazen tasarımın kimliğini oluşturduğunu gösterir. Prince of Persia'nın gerilimli yapısı, hassas zıplamalar, tuzaklar, zaman baskısı ve dar alanlar yalnızca anlatsal tercihler değildir. Aynı zamanda dönemin donanımında okunaklı, tekrarlanabilir ve denetlenebilir bir oyun kurmanın sonucudur. Mehner'in seviye düzenlemeleri üzerinde çalışması da küçük değişikliklerin oyuncunun algısını nasıl etkilediğini gösterir. Bir engelin yeri, bir kapının açılma koşulu ya da bir sıçramanın uzunluğu oyunun ritmini değiştirebilir. Kitap burada genel bir yenilik söylemiyle yetinmez. Yeniliğin çoğu zaman çok sayıda küçük teknik ve tasarımsal uzlaşmadan oluştuğunu hissettirir bu yönüyle. Kısıtlı bütçe ve araçlarla üretim yapan herkes için uygulanabilir bir düşünme modeli sunar, önce sınıra bakmak. Sonra o sınır içinde ayırt edici deneyimi kurmak. Dördüncü olarak, yayınevi ortaklığı, telif modeli ve pazarlama oyunun kaderini belirler. Mehner'in günlükleri, iyi bir oyunun ticari başarıya kendiliğinden ulaşmadığını anlatır. Broderbund ile ilişkisi, bağımsız geliştiricinin yaratıcı denetim isteğiyle yayın evinin finansal ve pazarlama kararları arasındaki gerilimi gösterir. Mehner, oyun için maaş ya da avans yerine telif ağırlıklı bir anlaşmayla çalışır. Bu düzenleme, oyun başarılı olduğunda önemli bir getiri sağlayabilir ancak geliştirme süresince riski büyük ölçüde yaratıcıya yükler. Kitapta ofis imkanı ve yayıncılık desteği bulunsa da, tanıtım konusunda yaşanan hayal kırıklıkları belirgin bir yer tutar. Prince of Persia ilk çıktığında hemen büyük bir satış başarısı elde etmez. Eleştirel ilgi ile piyasa performansı arasındaki mesafe, oyunun sonraki platformlara taşınması ve daha etkili tanıtılmasıyla kapanır. Bu süreç, satışın sadece ürün kalitesine bağlı olmadığını açıklar. Dağıtım, platform seçimi, mağaza görünürlüğü ve şirket içindeki destek de belirleyicidir. Günlükler ayrıca yaratıcı kişinin sözleşme koşullarını, nakit akışını ve pazarlama sorumluluğunu teknik iş kadar ciddiye alması gerektiğini düşündürür. Mehner'in deneyimi erken oyun endüstrisinin daha küçük ve kişisel yapısına ait olsa da, fikri mülkiyet ve gelir paylaşımı tartışmaları bakımından güncelliğini korur. Son olarak oyun tasarımı ile sinema arzusu arasındaki gerilim. Eserin kişisel eksenidir. The Making of Prince of Persia, bir oyunun üretim kaydı olmanın ötesinde. Mehner'in hangi sanat dalına ait olmak istediğiyle ilgili iç mücadelesini de taşır. Mehner'in sinemaya, senaryo yazarlığına ve yönetmenliğe duyduğu ilgi, günlüklerde Prince of Persia'ya bağlılığıyla yan yana durur. Zaman zaman oyun projesi, asıl hedefe giden, geçici bir basamak gibi görünür. Ancak bu dışarıdan bakıldığında kararsızlık gibi duran durum, oyunun anlatı ve sahneleme anlayışını besleyen kaynaklardan biridir. Mehner, aksiyon filmlerindeki ritim, tehlike ve görsel açıklık duygusunu etkileşimli bir yapıya aktarmaya çalışır. Oyuncu, yalnızca ekrandaki bir hikayeyi izlemek yerine, karakterin başarısızlıklarını ve risklerini doğrudan deneyimler. Kitabın günlük formu bu ikiliği yargılamadan kaydeder. Bir yandan oyun geliştirmek için gereken ayrıntılı, sabırlı ve teknik emek vardır. Diğer yandan daha farklı bir yaratıcı gelecek arayışı sürer. Bu gerilim, yaratıcı kariyerlerin tek bir yetenek ya da tek bir meslek kimliğiyle ilerlemediğini gösterir. Prince of Persia'nın sinematik niteliğini yalnızca estetik bir etki olarak değil, Mehner'in iki farklı anlatım biçimi arasında kurduğu üretken bağ olarak değerlendirmek gerekir. Kitap, disiplinler arası ilginin odağı dağıtabileceğini, fakat doğru biçimde işlendiğinde esere özgün bir yön de verebileceğini gösterir. Sonuç olarak, bu kitap, özellikle oyun geliştirme tarihine ilgi duyanlar, bağımsız oyun tasarımcıları, animasyon öğrencileri, yazılımcılar ve yaratıcı bir projenin gerçek çalışma ritmini görmek isteyen okurlar için güçlü bir kaynaktır. Prince of Persia'yı hiç oynamamış kişiler de eserden yararlanabilir. Çünkü günlükler, bir fikrin belirsiz başlangıcından yayın sonrası sonuçlarına uzanan süreçte, teknik kararların kişisel hayat ve iş ilişkileriyle nasıl iç içe geçtiğini gösterir. Okur, rotoskopinin neden etkili olduğunu, Apple E sınırlarının tasarımı nasıl yönlendirdiğini ve pazarlamanın ticari sonuç üzerindeki rolünü somut bir bağlam içinde kavrar. Kitabın pratik faydası, doğrudan uygulanacak formüller vermesinde değildir. Asıl katkısı, tasarımın sürekli deneme, eleme, geri dönüş ve öncelik belirleme işi olduğunu dürüstçe göstermesidir. Benzer oyun tarihi kitapları çoğu zaman bitmiş ürünü, kültürel etkisini ya da sektörün büyük dönüm noktalarını anlatır. Mechner'in eseri ise bu çerçevenin içine o dönemde ne olacağını bilmeyen bir yaratıcının günlük sesini yerleştirir. Açıklamalar, görseller ve dönem belgeleri bu sesi anlaşılır kılar fakat onu kurumsal bir başarı anlatısına dönüştürmez. Bu nedenle kitap, hem erken dönem oyun üretiminin teknik koşullarını hem de yaratıcı emeğin duygusal ve ekonomik gerçeklerini birlikte ele alan türü içinde ayrıksı bir belgedir. Destek olmak isterseniz Jordan Mechner kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.